Ayrım 12. 41. Sırt üstü yüzmek. Karanlık bir güzelliği olan o acıklı Eylül günlerine dayanılır kılan önemli bir şey keşfetmiştim. Sırt üstü yüzmek karnımdaki ağrıyı hafifletiyordu. Bunun için sırt üstü ve geri geri yüzerken başımı boğaz sularının içine iyice sokmam, denizin dibini baş aşağı görmem, bir süreliğine nefes almadan kulaçlar atmam gerekiyordu. Akıntının ve dalgaların içinde geri geri ilerlerken gözlerimi açınca, tersinden gördüğüm boğazın renk değiştirerek koyulaşan karanlığı, aşk acıma hiç benzemeyen bambaşka bir sınırsızlık duygusu uyandırırdı içimde. Sular kıyıda birden derinleşiverdiği için boğazın dibini bazen görür, bazen göremezdim ama tersinden baktığım bu renk renk alemin büyük, esrarengiz bir bütün oluşu, içimi hem yaşama sevinci hem de büyük bir şeye ait olmanın alçak gönüllülüğüyle doldururdu. Bazen paslanmış konserveler, gazoz kapakları, ağzı açık kara midyeler, hatta çok eski zamanlardan kalma gemi hayaletleri görür, tarihin ve zamanın genişliğini, kendi önemsizliğimi hatırlardım. Böyle zamanlarda aşkımı yaşayışımdaki gösterişe meraklı, kendini önemseyen yanı fark eder, bu zaafımın da aşk dediğim acıyı derinleştirdiğini anlar, arınırdım. Altımda kıpırdanan sınırsız, esrarengiz alemin parçası olmak da önemli olan, çektiğim acı değil. Ağzımı, genzimi, burun ve kulak deliklerimi sonuna kadar dolduran boğaz sularının içimdeki denge ve mutluluk cinlerinin hoşuna gittiğini de hissederdim. Bir çeşit deniz sarhoşluğuyla tersinden kulaç üstüne kulaç atarken karnımdaki ağrı neredeyse yok olurdu. Ve o zaman Füsun'a derin bir şefkat duyduğumu da fark eder ve aşk acımda ona karşı pek çok öfke ve kırgınlık olduğunu hatırlardım. Bu sırada düdüğünü telaşla öttüren bir Sovyet petrol tankerinin ya da şehir hatları vapurlarından birinin altına doğru tersinden son hızla yaklaştığımı gören Sibel, rıhtımda bütün gücüyle zıplayıp çığlıklar atıyor olurdu. Ama çoğu zaman bu haykırışları işitmezdim. Boğazdan geçen pek çok şehir hatları gemisine, uluslararası petrol tankerine, kömür yüklü şileplere, boğaz lokantalarına bira ve meltem gazozu dağıtan mavnalara, yolcu motorlarına doğru aşırı tehlikeli ve neredeyse meydan okur gibi yaklaştığım için Sibel başımı suya sokup yalının önünde sırt üstü yüzmemi yasaklamak isterdi. Ama acıma çok iyi geldiğini bildiği için de ısrar edemezdi. Sibel'in önerisiyle bazı günler tek başıma sakin plajlara, dalgasız, rüzgarsız günlerde Karadeniz kıyısına Şile'ye, bazen de onunla birlikte Beykoz'dan sonraki boş koylardan birine gider, kafamı sudan hiç çıkarmadan düşüncelerimin beni götürdüğü yere sonuna kadar yüzerdim. Daha sonra sahile çıkıp güneşin altında uzanıp gözlerimi kapadığımda da yaşadıklarımın aslında tutkuyla aşık olan her ciddi, onurlu erkeğin başına gelen şeyler olduğunu iyimserlikle düşünürdüm. Tek tuhaflık, geçen zamanın herkeste olduğu gibi aşk acımı dindirmemesiydi. Sibel'in sessiz gece yarılarında, parantez aç, yalnızca uzaktan geçen bir mavnanın tatlı patapataları duyulurdu, parantezi kapa. Beni teselli etmek için söylediğinin tersine acımın bir türlü yavaş yavaş geçmemesi ikimizi de yıldırıyordu. Bazen bu durumu kendi kafa yapımın ya da ruhsal eksikliğimin bir ürünü olarak görürsem acımdan kurtulurum zannederdim. Ama kendimi kurtarıcı bir anne melek sevgilinin şefkatine aşırı bağımlı zayıf biri gibi gösterdiği için bu tür düşünceleri de sonuna kadar götüremez, çoğu zaman çaresizliğe kapılmamak için sırt üstü yüze yüze acımı yendiğime inanmaya çalışırdım. Ama kendimi kandırdığımı da çok iyi bilirdim. Eylül ayında sadece Sibel'den değil, kendimden de gizleyerek merhamet apartmanına 3 kere daha gitmiş, yatağa yatıp Füsun'un dokunduğu eşyaları elime alıp okuyucunun bildiği şekilde kendimi teselliye çalışmıştım. Onu unutamıyordum. 42. Sonbahar hüznü. Ekim başında çıkan bir Poyraz fırtınasından sonra boğazın akıntılı suları girilemeyecek kadar soğuyunca kısa sürede hüznüm saklanamayacak kadar koyulaştı. Akşamın erkenden inmesi, arka bahçeye ve rıhtıma erkenden dökülen sonbahar yaprakları, yazlık olarak kullanılan yalı dairelerinin boşalması, iskelelere, rıhtımlara çekilen sandallar ve yağmurlu ilk günlerden sonra bir anda boşalan sokaklara devrilmiş bisikletler, İkimize de kaldırmakta zorlandığımız ağır bir sonbahar hüznü vermişti zaten. Benim hareketsizliğimi, saklayamadığım kederimi, her gece küp gibi içmemi Sibel'in artık kaldıramadığını telaşla hissediyordum. Ekim sonunda Sibel paslı, eski musluklardan akan paslı sudan, mutfağın yıkıntı, izbe ve o soğuk halinden, yalının delik ve çatlaklarından, içimize buz gibi esen poyrazdan bezmişti artık. Sıcak Eylül gecelerinde çat kapı yalıya gelen, sarhoş olup karanlıkta rıhtımdan kahkahalarla denize atlayan arkadaşlarımız da artık uğramıyor, bize şehirde daha eğlenceli bir sonbahar hayatının başladığını hissettiriyorlardı. Arka bahçedeki nemli ve çatlak taşları ve üzerlerindeki sümüklü böcekleri, yağmurlar sırasında ortadan kaybolan telaşlı dostumuz, yalnız kertenkeleyi, yeni zenginlerin kışları yalı hayatından kaçtıklarına işaret olsun ve müzemin ziyaretçileri sonbahar hüznünü hissetsin diye sergiliyorum. Sibel ile yalıda kışı yalnız geçirebilmek için Füsun'u unutmuş olduğumu, ona cinsel olarak kanıtlamam gerektiğini o günlerde iyice hissediyor. Bu da havalar soğudukça elektrikli sobalarla ısıtmaya çalıştığımız yüksek tavanlı yatak odasındaki hayatımızı daha da tutuk ve umutsuz kılıyor. Birbirimize eskisi gibi yoldaşlıkla, şefkatle sarılarak uyuyabildiğimiz geceler seyrekleşiyordu. Bir yandan ahşap yalılarda elektrikli soba kullananları, tarihi yapıları tehlikeye atan cahil sorumsuzları Sibel'le birlikte küçümser, diğer yandan da her gece üşüyünce elektrikli sobayı ölümcül fişe takardık. Kasım başında kaloriferlerin yandığı günlerde kaçırmakta olduğumuzu hissettiğimiz şehirdeki sonbahar davetlerini, yeni gece kulüplerinin açılışlarına, kışa yeniliklerle giren eski yerlere, sinema girişlerindeki kalabalıklara yakın olabilmek için çeşitli bahanelerle Beyoğlu'na çıkmaya, hatta Nişantaşı'na, bana yasak sokaklara gitmeye başladık. Sudan bir bahaneyle Nişantaşı'nda buluştuğumuz bir akşam fuayeye bir uğrayalım dedik. Aç karna birer kadeh buzlu rakı yuvarlarken tanıdık garsonlara, baş garson Sadi ile Haydar'a hal hatır sorduk ve sokaklarda birbirlerini vuran, sağa sola bomba atan aşırı milliyetçi çeteler ile solcu militanların ülkeyi felakete sürüklediğinden herkes gibi şikayet ettik. Siyasi konularda atıp tutmak konusunda yaşlı garsonlar her zaman olduğu gibi bizden çok daha ihtiyatlıydılar. Lokantaya giren tanıdık yüzlere çok davetkar bakmamıza rağmen kimse bize yanaşmadığı için Sibel keyfimin neden gene kaçık olduğunu sordu alaycılıkla. Ben de fazla ballandırmadan abim ile Turgay Bey'in anlaştıklarını, benim işten atmaya bir türlü karar veremediğim için şimdi pişman olduğum Kenan'ı da aralarına alarak yeni bir şirket kuracaklarını, böylece çok kazançlı bir çarşaf ihalesi bahanesiyle beni dışladıklarını anlattım. Kenan, o nişanda çok güzel dans eden Kenan değil mi? Dedi Sibel. Elbette güzel dans eden sözünü Sibel Füsun'dan adını anmadan bahsedebilmek için kullanmıştı. İkimiz de nişanın ayrıntılarını hala acıyla hatırlıyorduk ve konuyu değiştirecek bir bahane bulamadığımız için bir süre sustuk. Oysa hastalığımın ilk ortaya çıktığı günlerde en kötü anlarda bile Sibel hayat dolu bir güçle yepyeni konular açabiliyordu. Şimdi bu Kenan yeni şirketin başarılı müdürü mü olacak, dedi Sibel son günlerde gitgide benimsediği alaycılıkla. Sibel'in Fransa'da okuyan aydın ve mutlu bir Türk kızından sorunlu bir zenginle nişanlanıp içkiye alışan dertli ve alaycı bir Türk ev kadınına dönüştüğünü, hafifçe titreyen ellerine ve bol makyajlı yüzüne kederle bakarken düşündüm. Füsun'u Kenan'dan da kıskandığımı bildiği için beni iğneliyor olabilir miydi? Bir ay önce aklımdan bile geçmezdi böyle bir şüphe. 3-5 kuruş fazla kazanmak için dümenler çeviriyorlar işte dedim. Boş ver. Buradaki kazanç 3-5 kuruş değil, çok büyük biliyorsun. Seni dışarıda bırakarak hakkını yemelerine, önünden lokmanı almalarına göz yummamalısın. Dik durmalısın, mücadele etmelisin onlarla. Umurumda değil. Bu halini sevmiyorum diye devam etti Sibel. Her şeyini bırakıyorsun, hayattan çekiliyorsun, yenilgiyi seviyorsun sanki. Daha kuvvetli olman lazım. Birer tane daha isteyelim dedim, rakı kadehimi kaldırıp gülümseyerek. Birer tane daha istedik ve içkilerimizi beklerken sustuk. Öfkelendiği, kızdığı zamanlarda Sibel'in kaşları arasında sıkışan, soru işaretine benzer kırışık gene ortaya çıkmıştı. Nurcihanları arasana dedim, gelirler belki. Demin baktım, içerideki telefon hat vermiyor, bozukmuş, dedi Sibel öfkeli sesiyle. Sen neler yaptın, neler aldın bakalım dedim. Aç da paketleri, biraz eğlenelim. Ama Sibel paket açma zevklerine kapılmadı hiç. Ona hala o kadar aşık olamayacağından eminim artık dedi. Daha sonra hiç beklemediğim bir havayla. Derdim başka bir kadına aşık olman değil, bana aşık olamaman. O zaman sana niye bu kadar yapışıyorum dedim elini tutarak. Neden elini tutmadan sensiz bir gün geçirmek istemiyorum? Bu sözleri karşılıklı ilk edişimiz değildi. Ama bu sefer Sibel'in gözlerinde tuhaf bir ışık gördüm ve şöyle demesinden korktum. Çünkü tek başına kalırsan Füsun'un acısına dayanamayacağını, belki de acıdan öleceğini biliyorsun. Ama Sibel durumumun bu kadar kötü olduğunu şükür hala görmüyordu. Aşkından değil, başına bir felaket geldiğine inanmak için sarılıyorsun bana. Felakete niye ihtiyacım olsun ki? Her şeye burun kıvıran acılı adam olmak hoşuna gidiyor. Ama artık aklını başına toplaman lazım canım. Bu kötü günlerin geçeceğini, iki oğlan çocuğun dışında ona benzeyen 3 tane de kızım olmasını istediğimi söyledim. Mutlu, kalabalık, neşeli bir ailemiz olacak, yıllarca gülüşerek ve hayatı severek yaşayacaktık. Onun aydınlık yüzünü görmenin, akıllı sözlerini dinlemenin, mutfakta bir şeyler yaptığını işitmenin bana sınırsız bir yaşama sevinci verdiğini anlattım. Ağlama lütfen dedim. Artık bunların hiçbirinin olamayacağını hissediyorum dedi Sibel ve gözlerinden daha da hızla yaşlar akmaya başladı. Elimi bıraktı, mendilini çıkarıp burnunu, yüzünü sildi. Sonra pudralığını çıkardı ve yüzünü ve göz altlarını bol bol pudraladı. Niye bana güvenini kaybediyorsun diye sordum. Belki de kendime güvenimi kaybettiğim için dedi. Artık güzel değilim diye düşünüyorum bazen. Elini sıkıca tutup ne kadar güzel olduğunu söylüyordum ki, ''Hey romantik aşıklar'' dedi Tayfun. ''Herkes sizden bahsediyor biliyor musunuz?'' ''Aa ne oldu?'' ''Ne diyor herkes bizim için?'' Tayfun Eylül'de çok gelmişti yalıya. Sibel'in ağladığını görünce keyfi hemen kaçtı. Masadan da kaçmak istiyordu. Ama Sibel'in yüzündeki ifadeyi görünce durdu. ''Bir yakınımızın kızı trafik kazasında öldü'' dedi Sibel. ''Herkes ne diyormuş bizim için?'' diye alaycılıkla sordum ben. Başınız sağ olsun dedikten sonra kaçıp kurtulmak için sağa sola bakan Tayfun kapıdan giren birisine abartılı bir şekilde seslendi. Uzaklaşmadan önce de birbirinize o kadar aşıkmışsınız ki bazı Avrupalılar gibi evliliğin aşkı öldürmesinden korktuğunuz için evlenmiyor musunuz dedi. Evlenin bence çünkü herkes çok kıskanıyor sizi. O yalı uğursuz diyenler de var. O gider gitmez genç ve sevimli garsondan birer rakı daha istedik. Sibel yaz boyunca dostlarımızın dikkatini çeken benim mutsuzluk buhranlarımı çeşitli bahaneler icat ederek çok iyi maskelemişti. Ama evlenmeden birlikte yaşamamız başta olmak üzere hakkımızda pek çok dedikodu döndüğünü, Sibel'in benim hakkında yaptığı alaycı şakaların, iğnelemelerin akıllarda kaldığını, uzun uzun sırt üstü yüzme alışkanlığımın, keyifsizlik buhranlarımın alay konusu olduğunu biliyorduk. Yemek için Nurcihanları arayacak mıyız, yoksa biz yiyelim mi? ''Daha burada kalalım'' dedi Sibel neredeyse telaşla. ''Sen dışarıdan telefon et, bul onları. Jetonun var mı?'' Hikayemle olaydan 50 yıl sonra ilgilenen yeni dünyanın mutlu insanlarının suları akmayan, parantez aç, bu yüzden zengin mahallelerine özel kamyonlarla su taşınan, parantezi kapa, telefonları çalışmayan 1975 İstanbul'una dudak bükmelerini istemediğim için o yıllarda tütüncü dükkanlarında satılan kenarları tırtıllı bu jetonu sergiliyorum burada. Hikayemin başladığı yıllarda İstanbul sokaklarındaki sayıları sınırlı telefon kulübelerinin çoğunun içindeki telefon ya vandalca kırılmış ya da bozuk olurdu. PTT'ye ait herhangi bir telefon kabininden o yıllarda bir kere bile telefon edebildiğimi hatırlamıyorum. Parantez aç, bu işi batılı filmlerin etkisiyle yerli film kahramanları başarıyla yaparlardı yalnızca. Parantezi kapa. Ama dükkanlara, bakkallara, kahvehanelere, becerikli bir girişimcinin sattığı jetonlu kumbaralarla işimizi görebiliyorduk. Bu ayrıntıları dükkan dükkan Nişantaşı sokaklarında neden gezindiğimi açıklamak için anlatıyorum. Bir spor toto bayinde boş bir telefon buldum. Nurcihan'ın telefonu meşguldü. Adam ikinci telefona izin vermedi. Çok sonra bir çiçekçi dükkanından Mehmet'i aradım. Nurcihan'la evde olduklarını, yarım saatte fuayeye geleceklerini söyledi. Dükkan dükkan telefon sorarak Nişantaşı'nın kalbine gelmiştim. Merhamet apartmanındaki daireyi, oradaki eşyaları bu kadar yakındayken bir görsen belki iyi olur dedim kendime. Anahtar yanımdaydı. Daireye girer girmez üstümü başımı yıkadım. Ceketimi, gömleğimi ameliyata hazırlanan bir doktor gibi dikkatle çıkarıp Fisun ile 44 kere seviştiğimiz yatağın kenarına oturdum ve çevremdeki hatıralarla dolu bütün o eşyalar arasından burada sergilediğim üçünü sevip okşayarak 1,5 saat mutlu oldum. Geri döndüğümde Mehmet ile Nurcihan'dan başka Zaim de fuayeye gelmişti. Şişelerle, küllüklerle, tabaklarla, bardaklarla tıkış tıkış masaya, İstanbul sosyetesinin gürültüsüne bakıp mutlu olduğumu, hayatı sevdiğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, geciktim ama başıma neler geldi bir bilseniz dedim bir yalan hazırlamaya çalışarak. Boş ver dedi Zaim tatlılıkla. Otur, unut hepsini. Bizimle mutlu ol. Mutluyum zaten. Sibel ile göz göze gelince iyice sarhoş olan nişanlımın kaybolduğum sürede ne yaptığımı anladığını ve benim hiçbir zaman iyileşemeyeceğime karar verdiğini gördüm hemen. Bana çok kızıyordu. Ama Sibel şimdi olay çıkarmayacak kadar sarhoştu. Ayılınca da beni çok sevdiği için ya da beni kaybetmenin ve nişanı bozmanın korkunç bir yenilgi olacağını düşündüğü için olay çıkarmayacaktı. Ben de bu nedenlerden ya da hala hiç anlayamadığım başka nedenlerden ona çok güçlü bir bağlılık hissedecektim. Benim bu bağlılığım Sibel'e belki gene umut verecek, bir gün hastalığımın geçeceğine gene iyimserlikle inanmaya başlayacaktı. Ama o gece bu iyimserliğin artık sonuna geldiğimizi hissediyordum. Bir ara Nurcihan ile dans ediyorduk. Sibel'i kırdın, kızdırdın dedi. Bekletme onu lokantalarda tek başına, çok aşık sana, çok da hassas oluyor. Biraz diken olmazsa aşk gülünün kokusunu alamazsın. Siz ne zaman evleniyorsunuz? Mehmet hemen istiyor dedi Nurcihan. Ama ben yalnızca nişanlanalım istiyorum ve sonra sizin gibi yapalım. Evlenmeden önce bütün gücümüzle aşkımızı yaşayalım diyorum. Bizi örnek almayın o kadar çok. Bilmediğimiz bir şeyler mi var dedi Nurcihan. Merakını yapay bir gülümsemeyle gizlemek istedi. Ama beni endişelendirmedi bile bu söz. Rakı takıntımı sürekli ve kuvvetli bir acıdan bir belirip bir kaybolan bir seraba dönüştürüyordu. Gecenin bir saatinde Sibel ile dans ederken liseli aşıklar gibi ona beni asla terk etmeyeceğine dair yeminler ettirdiğimi, onun da ısrarlarımdan etkilenip benim içten endişemi yatıştırmaya çalıştığını hatırlıyorum. Masamıza pek çok tanıdık gelip oturuyor, buradan çıkınca başka bir yere gidelim diyorlardı. Boğaza gidip arabalarda oturup çay içelim diyen ihtiyatlılar da vardı, Kasımpaşa'daki işkembeciye gidelim diyenlerdi, gazinolara gidip fasıl dinleyelim diyenlerdi. Bir ara Mehmet ile Nurcihan birbirlerine gülünç bir şekilde sarılıp sallanarak bizim Sibel ile romantik havalarda dans edişimizi taklit edip herkesi güldürdüler. Ortalık aydınlanırken fuayeden çıkan arkadaşların itirazlarına rağmen arabayı ben kullandım. Yolda yalpaladığımı fark eden Sibel'in çığlıkları üzerine karşıya araba vapuruyla geçtik. Vapur gün ışırken Üsküdar'a yanaşırken arabada ikimiz de uyuyakalmışız. Yiyecek kamyonlarının otobüslerin çıkışına tıkadığımız için telaşla arabamızın camına vuran Miço uyandırdı bizi. Boğaz yolunun hayalet çınarlarının dökülen kızıl yapraklarının altından yalpalıya yalpalıya kazasız belasız yalıya döndük ve böyle maceralı gecelerin sonunda olduğu gibi birbirimize sıkıca sarılarak uyuduk. 43. Soğuk ve yalnız Kasım günleri. Ertesi günlerde Sibel benim Nişantaşı'nda kaybolduğum o 1,5 saatte ne yaptığımı hiç sormadı bile. Artık takıntımdan hiç kurtulamayacağım duygusu o gece şüpheye hiç yer bırakmayacak bir şekilde içimize yerleşmişti. Perhizlerin, yasakların hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan ikimiz de ihtişamını kaybeden bu eski yalıda birlikte yaşamaktan memnunduk. Durumumuz ne kadar umutsuz olursa olsun, köhne binada bizi birbirimize bağlayan ve acımızı güzelleştirerek dayanılır kılan bir şey vardı. Yalı hayatı artık canlanmayacağı anlaşılan aşkımızı bir çeşit yenilgi, kader ve yoldaşlık duygularıyla derinleştiriyor, yok olan Osmanlı kültürünün son kalıntıları biz eski aşık, yeni nişanlıların hayatlarındaki eksikliğe bir derinlik katıyor, hatta bizi sevişemememenin acılarından koruyordu. Akşamları denize karşı masamızı kurup kollarımızı dirseklerimizi balkon demirine dayayarak karşılıklı yeni rakı içmeye başlayıp keyiflenmişsek, Sibel'in bakışlarında bizi cinsellik olmadan birbirimize bağlayacak tek şeyin evlenmek olduğunu hissederdim. Pek çok evli çift, yalnız babalarımızın, annelerimizin kuşağındakiler değil, bizim yaşıtlarımız da aralarında hiçbir cinsellik olmamasına rağmen her şey çok normalmiş gibi yaparak çok mutlu bir birliktelik yaşamıyorlar mıydı? 3., 4. kadehten sonra uzak yakın, genç yaşlı demeden birbirimize bazı tanıdık çiftler için ''Sence onlar hala sevişiyorlar mıdır?'' diye sorar, yarı şaka yarı ciddi akıl yürütürdük. Şimdi bana çok acıklı gelen bu alaycılığımızı elbette yakın zamana kadar çok mutlu bir cinsel hayatımız olduğuna inanmamıza borçluyduk. Tuhaf bir suç ortaklığı ve mahremiyetle bizi birbirimize daha da bağlayan bu konuşmaların gizli amacı ise bu halimizle de evlenebileceğimizi hissetmek ve gururlandığımız cinsel hayatımızın bir gün geri döneceğine üstü örtülü bir şekilde bir süreliğine inanmamızdı. En azından Sibel en kötümser olduğu günde bile benim alaycılığım, şakalarım ve ona duyduğum şefkatin etkisiyle buna inanır, bir umuda kapılır, mutlu olur, hatta bazen hemen harekete geçmek isteyerek kucağıma otururdu. İyimserlik anlarımda Sibel'in hissettiğini sandığım şeyi ben de hisseder, artık evlenmemiz gerektiğini ona söylemeyi düşünür ama Sibel'in ani bir kararla teklifimi reddedip beni terk etmesinden de çekinirdim. Çünkü Sibel'in kendisine olan saygısını geri kazanacağı bir intikam hamlesiyle ilişkimizi bitirmek için fırsat kolladığını da hissediyordum. 4 ay önce önümüzde uzanan mutlu evliliğe, çocuklu, arkadaşlı, eğlenceli, herkesin kıskanacağı kusursuz hayata bu kadar yakınken onu kaybettiğini bir türlü kabul edemediği için bir türlü harekete geçemiyordu. Durumumuzun ağırlığını ikimiz de birbirimize duyduğumuz tuhaf sevgi ve bağlılıkla geçiştirmeye çalışıyor, gece yarıları ancak içkinin yardımıyla dalabildiğimiz uykunun ortasında mutsuzluktan uyanınca acımızı birbirimize sarılarak unutmaya çalışıyorduk. Kasım ayının ortasından başlayarak rüzgarsız günlerde bu çeşit mutsuzluk irkilmeleriyle ya da alkolün verdiği susuzlukla gecenin ortasında uyandığımızda bir balıkçı sandalının bizim kapalı pancurların hemen dışında durgun boğaz sularında ağ attığını, hareket ettiğini işitmeye başladık. Yatak odamızın hemen dibine sokulan sandalda tecrübeli bir balıkçı ile babasının bir dediğini iki etmeyen incecik ama tatlı sesli oğlu vardı. Sandalda yaktıkları lambadan panjurların arasından odamızın tavanına güzel bir ışık vururken iyice sessiz gecelerde küreklerin sudaki şıpırtısını, çekilen ağdan damlayan su damlacıklarını, hiç konuşmadan işlerini gören baba ile oğlun öksürmelerini işitirdik. Onların geldiğini fark edip uyanınca Sibel ile birbirimize sarılır, yatağımızdan 5-6 metre ötede bizim hiç farkımıza varmadan kürek çeken, balıklar hareketlensin ve ağ yakalansın diye denize taş atan, ağ çeken babayla oğul balıkçının soluk alıp verişlerini ve çok nadir konuşmalarını dinlerdik. Sıkı tut oğlum derdi bazen balıkçı ya da sepeti kaldır derdi ya da şimdi siyah yap derdi. Çok sonra en derin sessizlikte oğul tatlı sesiyle şurada bir tane daha var der. Sibel ile ben birbirimize sarılmış yatarken çocuğun neyi gösterdiğini merak ederdik. Bir balık, tehlikeli bir iğne ya da ne olduğunu yatağımızda hayal etmeye çalıştığımız bir yaratık. Uykuyla uyanıklık arasında balıkçı ile oğul hakkında hayaller kurarken ya tekrar uyuyakalırdık ya da balıkçı sandalının sessizce uzaklaşmış olduğunu fark ederdik. Gün içinde Sibel ile balıkçı ile oğlundan söz ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ama gece sandal gelince Sibel'in bana sarılışından, onun da benim gibi uykuyla uyanıklık arasında balıkçı ile oğlunun seslerini işitmekten derin bir huzur duyduğunu anlar, hatta uyurken bile onun da benim gibi onları beklediğini hissederdim. Sanki balıkçı ile oğlunu işittiğimiz sürece birbirimizden ayrılmayacaktık. Oysa her geçen gün Sibel'in bana daha derinden içerlediğini, kendi güzelliğinden daha içten bir acıyla şüphelendiğini, gözlerinin daha sık sulandığını, daha tatsız ağız dalaşlarına, küçük kavgalara, küskünlüklere sürüklendiğimizi hatırlıyorum. En çok rastlanan durum Sibel'in bizi mutlu edecek bir gayretine, mesela pişirdiği bir pastaya ya da zahmetlerle eve aldığı bir sehpaya, elinde rakı kadehi füsunu düşleyen benim yeterince içten bir tepki verememem, Sibel'in kapıyı çarpıp çıkması, içerideki odada kahrolmama rağmen bir çeşit utanç ve tutukluktan dolayı özür dilemek için onun yanına bir türlü gidememem, gittiğimde de onun acıdan içine kapandığını görmemdi. Nişan bozulursa sosyete artık uzun zaman evlenmeden birlikte yaşadığımızı söyleyerek Sibel'i küçümseyecekti. Başını ne kadar dik tutarsa tutsun, arkadaşları ne kadar Avrupa'yı olursa olsun, evlenmezsek bunu bir aşk hikayesi olarak değil, şerefi lekelenen bir kadının hikayesi olarak anlatacaklarını Sibel iyi biliyordu. Tabii ki bunları hiç konuşmuyorduk ama geçen her gün Sibel'in aleyhine işliyordu. Ben arada bir merhamet apartmanındaki daireye gidip yatağa uzanıp füsunun eşyalarıyla oynadığım için kendimi bazen daha iyi hisseder, acımın geçmekte olduğu yanılsamasına kapılır, bunun da Sibel'e umut verdiğini zannederdim. Akşamları şehir eğlencelerine, arkadaş toplantılarına, davetlere katılmamızın da Sibel'i biraz rahatlattığını hissediyordum. Ama bütün bunlar durumumuzun berbatlığını, iyice sarhoş olduğumuz saatlerin ve balıkçıyla oğlunu dinlediğimiz dakikaların dışında Sibel ile çok mutsuz olduğumuzu gizleyemiyordu. O günlerde Füsun'un nerede ve nasıl olduğunu öğrenebilmek için çocuğunu doğurmak üzere olan Ceyda'ya yalvardım, rüşvet teklif ettim. Ama en fazla İstanbul'da bir yerde olduğunu öğrenebildim. Sokak sokak, bütün şehri baştan aşağı yürüse miydim? Kış başında yaladaki soğuk ve kasvetli günlerden birinde Sibel, Nurcihan ile Paris'e gitmeyi düşündüğünü söyledi. Mehmet'le nişanlanıp evlenmeden önce Nurcihan alışveriş etmek ve yarım kalmış işlerini bitirmek için Noel'de Paris'e gidecekti. Sibel ona katılmak istediğini söyleyince onu cesaretlendirdim. Sibel Paris'teyken Füsun'u bütün gücümle arar, İstanbul'un altını üstüne getirir, bir sonuç alamazsam da irademi kıran bu pişmanlıktan ve acımdan kurtularak Sibel ile dönüşünde evlenirim diye düşünüyordum. Onu cesaretlendirmemi kuşkuyla karşılayan Sibel'e bir hava ve yer değişikliğinin ikimize de iyi geleceğini, dönüşünde kaldığımız yerden yola devam edeceğimizi, evlilik sözünde altını çok da fazla çizmeden bir iki kere kullanarak anlattım. Umutlarını benden biraz uzaklaşmaya ve Paris dönüşünde önce kendisini sonra da beni sağlıklı bulmaya bağlayan Sibel'le evleneceğimi içtenlikle düşünmüştüm de. Havaalanına Mehmet ve Nurcihan'la birlikte gitmiş, erken geldiğimiz için yeni terminalde küçük bir masaya oturmuş, duvardaki bir posterden İnge'nin bize tavsiye ettiği Meltem gazozundan içmiştik. Son kez Sibel'e sarılırken gözlerinde yaşlar görünce, bundan sonra eski hayatımıza hiç dönemeyeceğimizden, onu uzun zaman hiç görememekten korkmuş, sonra da bunun fazla kötümser bir hayal olduğunu düşünmüştüm. Dönüş yolculuğunda Nurcihan'dan aylardır ilk defa uzak kalacak olan Mehmet, ''Abi artık kızlarsız hiç olmuyor.'' demişti arabadaki uzun sessizlikte. Gece yalı bana dayanılmayacak kadar boş ve hüzünlü geldi. Gıcır gıcır gıcırdayan tahtaların gürültüsünden başka, eski yapının içinde denizin sürekli bambaşka makamlarla inleyen bir uğultu halinde gezindiğini şimdi tek başımayken fark ediyordum. Dalgalar rıhtımdaki betonda kayaların üzerindeyken bambaşka bir sesle patlıyor, akıntının uğultusu kayıkhane önünde bambaşka bir fısıltı halini alıyordu. Poyraz fırtınası yalının her köşesinden gıcırtılar çıkarırken, gece zil zurna sarhoş girdiğim yatağımda, sabaha doğru balıkçıyla oğlunun sandalının uzun zamandır gelmediğini fark ettim. Hayatımın bir döneminin sona erdiğini, aklımın her zaman gerçekçi ve dürüst kalabilen sağlıklı yanıyla seziyordum artık. Ama yalnızlıktan korkan telaşlı yanım bu gerçeği bütünüyle kabul etmeme engeldi. 44. Fatih Oteli. Ertesi gün Ceyda ile buluştum. Mektuplarımı taşıyordu. Ben de bir akrabasını satsatın muhasebe bölümünde işe almıştım. Füsun'un adresini isteyip biraz da sert çıkarsam artık direnemez zannediyordum. Ceyda ısrarlarım üzerine çok esrarengiz bir havaya büründü. Füsun'u görmekten mutlu olmayacağımı ima etti. Hayat, aşk, mutluluk bunlar çok zor şeylerdi. Herkes kendini korumak, bu ölümlü dünyada mutlu olmak için elinden geleni yapıyordu. Artık iyice kocamanlaşmış karnını arada bir mutlulukla tutarak konuşuyordu. Bir dediğini iki etmeyen bir kocası vardı. Ceyda'yı daha fazla korkutup sıkıştıramadım. Amerikan filmlerindeki gibi özel dedektiflik büroları İstanbul'da henüz açılmadığı için parantez aç, 30 yıl sonra açılacaktı, parantezi kapa. Peşine kimseyi de takamadım. Bir hırsızlık olayını gizlice soruşturuyoruz yalanıyla, daha önce Füsun'u, babasını ve Nesibe halayı bulsun diye sağa sola gizlice yolladığım babamın karanlık işlerini gören ve bir sürede korumalığını yapan, parantez aç, eski adı Fedai, parantezi kapa, Ramiz de araştırmalarından eli boş dönüyordu. Satsat'ın gümrüklerde, maliyede karşılaştığı zorluklarda bize yardım eden ve yıllarını suçlu peşinde geçirmiş olan emekli komiser amcamız Selami Bey de nüfus dairelerinde, emniyet şubelerinde ve muhtarlıklarda biraz araştırma yaptıktan sonra aradığım kişinin Füsun'un babasının bir sabıkası olmadığı için onu bulmamın en zor iş olduğunu söyledi. Füsun'un babasının emekli olmadan önce tarih öğretmenliği yaptığı iki liseye, Vefa Lisesi'ne ve Haydarpaşa Lisesi'ne, eski öğretmenlerinin elini öpmek için gelen vefalı öğrenci pozu takınarak yaptığım ziyaretler ise başarısızlıkla sonuçlandı. Annesine ulaşmanın yollarından biri, Nişantaşlı, Şişli'li hangi hanımların evine dikişe gittiğini öğrenmekti. Tabii ki bunu anneme soramazdım. Zaim ise annesinden artık çok az kişinin o tür terzilik yaptığını öğrendi. Terzi Nesibe'ye ulaşmak için aracılar koymuş ama bulamamıştı. Bu hayal kırıklıkları canımı acıtıyordu. Bütün gün yazıhanede çalışıyor, öğle tatilinde merhamet apartmanına gidip Füsun ile yatağımıza uzanıp eski eşyalarına sarılarak mutlu olmaya çalışıyor. Oradan bazen yazıhaneye dönüyor, bazen de hemen arabama binip belki Füsun'a rastlarım diye İstanbul sokaklarında gelişigüzel geziniyordum. Bütün İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak gözden geçirdiğim o gezintileri yıllar sonra çok mutlu saatler olarak hatırlayacağım hiç gelmezdi aklıma. Füsun'un hayaleti Vefa, Zeyrek, Fatih, Koca Mustafa Paşa gibi ücra ve yoksul mahallelerde karşıma çıkmaya başladığı için Haliç'in öte yakasına geçiyor, şehrin eski mahallelerine gidiyordum. Parke taşı kaplı, çukurlu dar sokaklarda tatlı tatlı sallanan arabayı elimde sigara sürerken bir köşeden Füsun'un hayaleti bir anda karşıma çıkınca hemen durup park eder ve onun yaşamakta olduğu bu güzel ve yoksul semte derin bir sevgi duyardım. Başörtülü yorgun teyzelerin, mahallenin hayaletlerinin peşine düşmüş yabancıları dikkatle süzen bıçkın delikanlıların ve kahvehanelerde gazete okuyarak pinekleyen işsizlerle ihtiyarların soluk alıp verdiği kömür dumanı kokan bu sokakları büyük aşkımla kutsardım. İyice uzaktan takip ettiğim herhangi bir gölgenin Füsun'a benzemediğini görünce mahalleyi hemen terk etmez, hayaleti burada belirdiğine göre Füsun'un kendisinin de buralarda bir yerde olması gerektiğine kanaat getirerek sokaklarda aylak aylak sallanırdım. Kedilerin yalandığı meydandaki kör çeşmenin 220 yıllık mermerleriyle birlikte gözün görebildiği bütün düz yüzeylerinin ve duvarlarının, çeşitli sağ ve sol siyasal partilerin, o zaman fraksiyon denen grupların sloganları ve ölüm tehditleriyle kaplı olmasından hiç huzursuz olmazdım. Az önce Füsun'un buralarda bir yerde olduğuna bütün kalbimle inanmış olmam, bu sokaklara bir masal ve mutluluk halesi verirdi. Onun hayaletinin gezindiği bu sokaklarda daha çok yürümem, mahalle kahvelerinde çay içip pencereden dışarı bakmam ve onun bu sokaktan geçişini beklemem gerektiğini düşünür, ona ve ailesine yakın olabilmek için onun ve ailesinin yaşadığı gibi yaşamam gerektiğini aklımdan geçirirdim. Her akşam gittiğimiz sosyete eğlencelerinden, Nişantaşı ve Bebek'teki yeni lokantalardan kısa sürede ayağımı kestim. Her gece benimle buluşmayı bir tür kader birliği alışkanlığı haline getiren Mehmet'in, bizim kızların Paris'te yaptıkları alışverişlerden saatlerce konuşmasından iyice bezmiştim zaten. Onu atlatsam da gittiğim kulüpte beni bulan Mehmet, Nurcihan ile o gün yaptığı telefon konuşmasını gözleri parlayarak uzun uzun anlatır, ben ise Sibel'i her arayışımda konuşacak bir şey bulamadığım için telaşlanırdım. Sibel'e sarılıp bir teselli bulmayı bazen ben de istiyordum. Ama ona karşı hissettiğim suçluluk duygusundan, ikiyüzlülüğün verdiği kötülük hissinden o kadar yorulmuştum ki yokluğu bana huzur veriyordu. Durumumuzun gerektirdiği yapaylıktan kurtulduğum için eski doğal halime döndüğüme inanıyordum. Bu doğallık, uzak ve ücra mahallelerde Füsun'u ararken bana umut verir, daha önce bu canım sokaklara, bu eski mahallelere gelmediğim için kendime kızardım. Sokaklarda yürürken sık sık nişandan son anda caymadığım, nişanı bozmaya bir türlü karar veremediğim, hep geç kaldığım için çok pişman olduğumu hatırlıyorum. Sibel'in Paris'ten dönmesine 2 hafta kala, Ocak ortasında bavullarımı yapıp yalıdan çıktım ve Fatih ile Karagümrük arasında bir otelde yaşamaya başladım. Burada amblemli anahtarlarını ve antetli kağıdını ve yıllar sonra edindiğim bir küçük levhasını sergilediğim otele, bir gün önce Fatih'ten aşağılarda Haliç tarafındaki mahallelerde sokak sokak dükkan dükkan Füsun'u aradıktan sonra akşam bastıran yağmur yüzünden girmiştim. O Ocak günü bütün öğleden sonra şehri terk eden Rumlardan kalma bakımsız taş binalarda, yıkılacakmış gibi duran boyasız ahşap konaklarda yaşayan aileleri pencere pencere dikizlemiş, onların yoksulluğundan, kalabalığından, gürültüsünden, mutluluk ve mutsuzluklarından iyice yorgun düşmüştüm. Akşam erken gelmişti. Öte yakaya dönmeden içmeye hemen başlayabilmek için yokuşu çıktım ve ana cadde yakınlarındaki yeni bir birahaneye girdim. Vodka ile birayı karıştırıp erkenden, saat 9 olmadan, televizyona bakarak içen erkek kalabalığı arasında zil zurna sarhoş oldum. Dışarı çıktığımda arabamı nereye bıraktığımı hatırlayamadım. Yağmurda sokaklarda arabamdan çok Füsun'u ve hayatımı düşünerek uzun uzun yürüdüğümü, bu karanlık ve çamurlu sokaklarda onu acıyla da olsa düşlemekten mutlu olduğumu hatırlıyorum. Gece yarısına doğru önüme çıkan Fatih Oteli'ne girip bir oda isteyip uyudum. Aylardır ilk defa deliksiz uyumuşum. Ondan sonraki gecelerde aynı otelde huzurla uyudum. Buna şaşıyordum. Bazen sabaha doğru rüyamda çocukluğumdan ve ilk gençlik yıllarımdan kalma mutlu bir hatırayı görür, tıpkı balıkçı ile oğlunu işittiğim zamanlardaki gibi bir ürpertiyle uyanır ve aynı mutlu rüyaya geri döneyim diye otel yatağımda hemen yeniden uyumak isterdim. Yalıya gidip eşyalarımı, kışlık gün çoraplarımı, elbiselerimi aldım. Annemin babamın meraklı bakışlarından ve sorularından uzak kalmak için bavullarımı eve değil otele getirdim. Her zamanki gibi her sabah erkenden Satsat'a gidiyor, yazıhaneden erkenden çıkıp İstanbul'un sokaklarına koşuyordum. Sevgilimi bitmez tükenmez bir coşkuyla arıyor, akşamları biranelerde içerken bacaklarımın yorgunluğunu unutmaya çalışıyordum. Hayatımın pek çok dönemi gibi yaşarken bana acı verdiğine inandığım Fatih Oteli günlerinin aslında çok mutlu bir zaman parçası olduğuna yıllar sonra karar verecektim. Her gün öğle tatilinde yazıhaneden çıkıp Merhamet Apartmanı'na gidiyor ve gün geçtikçe daha bir özenle koruduğum ve bulup hatırladığım yeni parçalarla her geçen gün çoğalan eşyalarımla oynayarak aşk acımı yatıştırıyor, akşamları da içip uzun uzun yürüyordum. Dumanlı kafayla Fatih'in, Karagümrük'ün, Balat'ın arka sokaklarında saatlerce yürür, açık perdeler arasından ev içlerini, akşam yemeğini yiyen ailelerin mutluluğunu seyreder, sık sık Füsun şuralarda bir yerde duygusuna kapılır, kendimi iyi hissederdim. Bazen bu sokaklarda kendimi bu kadar iyi hissetmemin nedeninin Füsun'a yakınlık değil başka bir şey olduğunu sezerdim. Bu kenar mahallelerde, arsalarda, parke taşı kaplı çamurlu sokaklarda, arabalar, çöp tenekeleri ve kaldırımlar arasında, sokak lambalarının ışığında, yarı patlak bir topla futbol oynayan çocuklarda hayatın özünü görebildiğimi hissederdim. Babamın büyüyen işleri, fabrikaları, zenginleşme ve bu zenginliğe uygun itibarlı bir Avrupa'yı hayat yaşama zorunluluğu sanki beni hayatın basit ve temel yanlarından uzaklaştırmıştı da şimdi bu arka sokaklarda hayatımın kayıp merkezini arıyordum. Rakıyla iyice dumanlanmış kafayla dar sokaklarda, çamurlu yokuşlarda, merdivenlerle kesilen kıvrımlı yollarda gelişi güzel ilerlerken birden sokaklarda köpeklerden başka kimseciklerin kalmadığını ürpererek hisseder, çekili perdeler arkasında yanan lambaların sarısını, bacalardan tüten mavi ince dumanları, televizyonların vitrinlerde, pencerelerde yansıyan ışıklarını hayranlıkla seyrederdim. Bu karanlık arka sokak manzaralarından biri, ertesi akşam Zaim'le Beşiktaş'ta çarşı içi meyhanelerinin birinde balıkla rakı içerken arada bir gözümün önünde canlanır, sanki beni Zaim'in hikayelerini anlattığı dünyanın çekiminden korurdu. Zaim en son davetlerden, danslardan, kulüp dedikodularından, Meltem Gazoz'un başarısından benim sorum üzerine söz eder, kayda değer bütün sosyete havadislerini hatırlar ama üzerinde fazla durmadan geçerdi. Benim yalıdan çıktığımı, gecelerimi Nişantaşı'nda annemle babamın yanında da geçirmediğimi biliyor ama belki de beni üzmemek için ne Füsun'u ne de aşk acımı soruyordu. Bazen onun ağzını arar, Füsun'un geçmişi hakkında bir şey bilip bilmediğini çıkarmaya çalışırdım. Bazen de kendine güvenen, ne yaptığını bilen bir adam pozu takınır, yazıhaneye her gün gidip çok çalıştığımı ona hissettirirdim. Ocak sonunda karlı bir gün Sibel Paris'ten yazıhaneye telefon etti ve komşulardan ve bahçıvandan yalıdan çıktığımı öğrendiğini söyledi telaşla. Uzun zamandır telefonla da görüşmemiştik. Bu aramızdaki soğukluğun ve uzaklığın bir işaretiydi elbette. Ama o zamanlar yurt dışı telefon görüşmesi yapabilmek kolay bir şey değildi. İnsanın telefonu eline alıp tuhaf uğultular arasında bütün gücüyle bağırması gerekirdi. Sibel'e bağıra bağıra, parantez aç ve galiba inanmadan, parantezi kapa, söylemem gereken aşk sözlerinin bütün Satsat çalışanlarınca dinleneceğini düşündükçe ona telefon etmeyi ertelerdim. Yalıdan çıkmışsın ama annenle babanın evine de gitmiyor musun akşamları dedi. Evet. Eve gitmemem, Nişantaşı'na çıkıp hatıralarla hastalığımı azdırmamam ortak kararımızdı demedim. Akşamları eve gitmediğimi nereden öğrendiğini de soramadım. Sekreterim Zeynep Hanım, nişanlımla rahat konuşayım diye yerinden fırlayıp aramızdaki kapıyı kapatmıştı. Ama Sibel'in beni anlayabilmesi için bağıra bağıra konuşmam gerekiyordu. Ne yapıyorsun, nerede kalıyorsun diye sordu. Fatih'te bir otelde kaldığımı, Zaim dışında kimsenin bilmediğini o zaman hatırladım. Ama bütün şirket konuştuklarımı dinlerken de bunu bağırarak söylemek istemedim. Ona geri mi döndün dedi Sibel. Dürüstçe söyle bunu bana Kemal. Hayır dedim ama gerektiği gibi bağıramamıştım. İşitmedim Kemal, bir daha söyle dedi Sibel. Hayır dedim yine ama yine bağıramamıştım. Uluslararası telefon hattından o yıllarda hep olduğu gibi kulağınızı bir deniz kabuğuna dayarsanız duyacağınız çok kuvvetli bir uğultu geliyordu. Kemal, Kemal, işitmiyorum lütfen diyordu Sibel. Buradayım diye bütün gücümle bağırdım. Bana dürüstçe söyle dedi. Söylenecek yeni bir şey yok dedim sesimi biraz yükselterek. Anlıyorum dedi Sibel. Hat tuhaf bir deniz uğultusuna boğuldu, çıtırtılar çıktı ve kesildi. Derken telefon şirketindeki santral görevlisi kızın sesi duyuldu. Paris hattı kesildi efendim. Yeniden bağlayayım ister misiniz? Hayır kızım, teşekkür ederim dedim. Yaşları ne olursa olsun kadın memurlara kızım demek babamın alışkanlığıydı. Babamın alışkanlıklarını bu kadar hızlı benimsememe şaştım. Sibel'in kararlılığına da şaştım. Ama artık yalan söylemek istemiyordum. Sibel beni Paris'ten bir daha aramadı.